Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Birinci Dünya Savaşı bir tarih aralığı koyuyoruz. Bir tarih yazıyoruz. Bir çizgi bir başka tarih daha. Evet. Başladı ve bitti gibi görünüyor.
Evet.
Ama acaba gerçekten Birinci Dünya Savaşı bitti mi? Ya da bizim bildiğimiz sebeplerle mi başladı? Şu anda ne durumdayız? İkinci Dünya Savaşı niye çıktı? Dünya nereye doğru gidiyor? Bugün Birinci Dünya Savaşı'nı hem o günleri ama hem de bugünün perspektifiyle, dünyaya bıraktığı izleriyle konuşalım istiyoruz.
Evet, şimdi dinleyicilerimiz demiştir, ya şimdi sıkıcı bir mevzu, Birinci Dünya Savaşı zaten ders kitaplarında okuyoruz, ama öyle değil. Yani 1914'ün yazında başlayıp 1918'in sonbaharında sona eren, 4 yılı biraz geçen, 50 hafta süren bir, 50 ay süren bir savaş bu neredeyse. Fakat tesirleri itibariyle ve hususiyetleri itibariyle izini, tesirini, efendim eserini bu zamana kadar devam ettirmiş ve muhtemelen bundan sonra da devam ettirecek bir savaş. Hiçbir savaş Birinci Dünya Savaşı kadar dünya tarihinde cemiyetlere, insanlığa bir iz bırakmamıştır. Hı hı. Hatta şunu belki biraz iddialı olacak ama İkinci Cihan Harbi bile, herkesin çok iyi bildiği, o kadar bırakmamıştır. Halbuki mesela filmleri düşünün. Filmlerin ekserisi, savaş filmlerinin İkinci Dünya Savaşı'na aittir. Birinci Cihan Harbi'ne dair film çok azdır, roman çok azdır. Nedense insanlar sanki hiç yaşanmamış gibi
unutmak istiyorlar,
unutmak
mı?
İstiyorlar belki. Hmm. İkinci Cihan Harbi'ni belki biraz daha yakın, onun için elde dokümantasyon biraz daha fazla ama değil. Birinci Cihan Harbi insanlıkta ciddi bir kırılma noktası, ciddi bir travma meydana getirmiş bir savaş. Onun için siz ne kadar aman ders kitaplarında kalsın, aman çok uzak bir tarih, bir asır geçmiş deseniz de Birinci Cihan Harbi fert fert herkesi, halkları, milletleri, cemiyetleri ve bütün insanlığı, bütün dünyayı yakından alakadar eden bir harp maalesef. Onun için üzerinde, hı hı, ne kadar konuşulsa konuşulsun bitmez. Ve yeniliklerle dolu bir harptir. O zamana kadar hiçbir harp mesela bu kadar uzun sürmemiş, sürmüş ama o harpler böyle kısaca
aralıklı.
Bu harp bir muharebenin devamı olarak düşünün. Bir ikincisi, hiçbir harpte bu kadar yenilik bir arada yok. Denizaltı, zehirli gaz, tank, bombardıman, tayyare, bunların hepsi bu harpte ilk defa dünyada kullanılmış.
Ve o yüzden de etkileri bu kadar, evet, çok, bu kadar çok insanın hayatına dokunmuş. Evet. İlk defa karşılaştığınız bir, evet, dehşet.
Bir çelik banyosu. Çelik banyosu, arada sırada insanların devrimci fikirlerine veya ruhi buhranlarına iyi gelecek bir çelik banyosu demiş filozof savaş için, bu savaş için. Ama bu başka problemleri beraberinde getirdi. Yani öyle bir çelik banyosu oldu ki hakikaten insanların kimyası değişti. O zamana kadar hiçbir harp mesela uzun bir barış devresinden sonra olmamıştı. Yani Avrupa'da mesela 1870'ten beri harp olmamıştı. Bu yaklaşık 44 sene eder. 1914'ün genç nesli ömründe harp görmemişti. El bebe gül bebe yaşıyorlardı. Onun için harbe giderlerken neşe içinde gittiler. Süslü elbiselerle sokaklardan bando geçerken bütün insanlar heyecanla tezahürat yapıyordu.
Çiçekler, konfeti.
Ve Noel'de döneceğiz diyorlardı. Yani yaz sonunda gittiler
Noel'de
harbe.
Evdeyiz.
Noel'de evdeyiz diyorlardı. Sloganı buydu, mottosu buydu. Hı hı. Fakat 4 sene sonra ancak çok azı Noel'i görebildi. Yani yılbaşını görebildi.
Peki başlangıcına dönelim. Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Sebebi neydi?
Görünen bir görünmeyen evet, sebebi var. Hı. Görünen sebebi çok herkesin bildiği bir sebeptir. Avusturya veliahtı Franz Ferdinand, yani imparatorun, yani tahta geçecek olan prens, Bosna Sarayı'nı ziyarete gitmişti. Bosna Sarayı'nda ne işi var? Bosna o zaman Avusturya'nın elinde. Hırvatistan, efendim Bosna Sarayı, Yeni Pazar. Yeni Pazar'ı sonra Osmanlılara verdi. Bosna'yı ilhak etmenin karşılığında iddiaçılarla anlaştılar. Çekoslovakya, Çekya, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, bugünkü Polonya'nın bir kısmı, Ukrayna'nın bir kısmı, Romanya'nın bir kısmı ve İtalya'nın kuzeyi o zaman hep Avusturya'nın elindeydi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Bosna Sarayı'na ziyarete gitmişti. Bosna Sarayı'nda Sırp bir tetihçi, terörist tarafından öldürüldü. Gavrilo Princip adında genç Bosnalılar cemiyetinin bir azası. Şimdi öldürülme sebebi Sırbistan'ın, yani Bosna'daki Sırpların istiklal arzusu. Sırbistan dediği bir devlet var. Sırplar onları tabii ki destekliyor ve finanse ediyor. Nitekim Bosna'da ve Kosova'da olduğu gibi. Fakat işin garibi, Franz Ferdinand Sırplar dahil olmak üzere bütün Avusturya halklarına otonomi verilmesi taraftarı, fevkalade liberal bir prensti. Yani öldürülecek en son kişiydi.
En son kişiydi.
Buna rağmen feci bir şekilde karısıyla beraber öldürüldü. Franz Ferdinand'ın öldürülmesi üzerine Avusturya hükümeti, Viyana hükümeti Sırbistan'a nota verdi. Şimdi öldürülen veliaht, öldüren Sırp ama Avusturya'da oluyor. Avusturya vatandaşı bir Sırp. Sırbistan dedi ki sen varsın bu işin arkasında. Sırbistan kesinlikle reddetti. Ve özür dilemeyi kabul etti. Fakat Viyana özrü kabul etmedi. Bir takım tavizlerde bulundu. Tavizler talep etti. Sırbistan bu tavizleri düşünelim diye müsaade aldı. Müsaade alma sebebi Rusya ne diyecek? Yani onu bekliyor. O sırada İngiltere devreye girdi. Viyana'ya dedi ki özür diledi. Bitsin bu iş. Çekil dedi. Hayır dedi.
Savaş Viyana istemiyor mu İngiltere yani?
İngiltere ve Rusya savaş istemiyor. Savaş isteyen başkaları. Çünkü onlar savaşın zararı, avantajı kadar dezavantajı olduğunda farkındalar ve bu dezavantajın en çok kendilerine patlayacağını biliyorlar. Nitekim öyle olmuştur. Yani İngiltere ve Rusya muazzam zayiat verdiler bu savaşta. Galiplerden oldukları halde. Maddi ve manevi. Tabii ikinci savaş kadar değil ama bu savaş onları da mahvetti. Fakat Avusturya hükümeti bir yana dinlemedi ve Sırbistan'ı işgal etti. Tabii bir günde Sırbistan düştü. Yani Sırbistan ne kadar dayanabilir Avusturya'nın
karşısında? Peki bir parantez açalım burada. O zaman savaşı isteyenler ve bunu perde arkasında destekleyenler kimdi? Yani, onu da bilelim ki.
Şimdi tabii Sırbistan'ı işgal edince Rusya hop dedi. Sen benim müttefikim olan Sırbistan'ı işgal edemezsin. Ve
ona yapılmışı kendime yapılmışı.
Savaş ilan etti Avusturya'ya ve bunun üzerine Almanya Rusya'ya savaş ilan etti. Fransa devreye girdi. Almanya Fransa'yı işgal etti. Fransa arkasında İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Ve böylece esas itibariyle İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bir tarafta, Almanya Avusturya'nın bir tarafta olduğu bir savaş başladı. Şimdi bu savaşın esas sebebi Almanya'dır. Almanya 1870'te kuruldu. O zamana kadar İngiltere var, Fransa var, Rusya var, Avusturya var. Avrupa'da bunlar ciddi bir ağırlığı olan imparatorluklar. Ve bunlardan Rusya, Fransa ve İngiltere, hatta İtalya, hatta İspanya dünyayı bölüşmüşler. Büyüklüklerine ve güçlerine göre sömürgeler almışlar. İngiltere biliyorsunuz Hindistan'ı, tabii Hindistan derken burada Pakistan, Afganistan, Malezya, Myanmar, Bangladeş, Malezya hepsi içine giriyor. Hong Kong'da bile sömürgesi var. Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın, Güney Afrika'nın, Afrika'nın zaten doğusu, doğu kısmı tamamen Mısır dahil onun. Ondan sonra hatta Güney Amerika'da bile sömürgeleri var. Pek çok il ufaklı. Fransa Afrika'nın batısını almış. Mikronezya'da yani Avustralya'nın kuzeyinde sömürgeleri var. İtalya Trablusgarp'ı sömürgeleştirmiş. İspanya doğrudan sömürge olmasa bile Güney Amerika'da ciddi nüfuz var. Hollandalıların bile, küçücük Hollanda'nın bile sömürgesi var. Endonezya, Timor. Hatta Belçika bile 1830'da kuruldu. Afrika'da kocaman bir sömürgesi var. Kongo. Zaire şimdiki ismiyle. Tabii Almanya durur mu? Almanya dedi ki ben de istiyorum. Almanya'ya tuttular. Tanganyika gibi, Togo gibi, Kamerun gibi Afrika'nın hiç işe yaramayan, yeraltı zenginlikleri fazla olmayan yerleri sömürge olarak verdiler. İngiltere ile Fransa o da enteresandır. Yani kendilerinin olmayan bir kıtayı paylaşıyorsunuz pay olarak Almanya'ya verdiler. Almanya buna razı olmadı. Sanayi inkılabını yapmış zengin bir memleket Almanya. Yani ondan kurulmadan önce de küçük devletler zengin. Sanayi inkılabını yapmış. Pazar arıyor. Nerede satacak bu mallarını? Bu malları satacak yer Doğu. Yani İngilizlerin elinde olan yerler. Ham madde de oradan geliyor. Satış yeri de orası. O zaman bir şekilde İngiltere'nin belini bükmek lazım. Bu savaşa giriş sebebi İngiltere'yi dünya hakimiyetinden mahrum kılmak ve onun sömürgelerine çöreklenmek. Bunu BBBBB formülüyle izah eder tarihçiler. Resmi adı Weltpolitik, dünya politiği. Fakat esas Berlin, yani Almanya'nın başşehri, Bükreş, yani Romanya, Bizans, yani İstanbul, Bağdat, Basra, Bombay.
Bir çizgi.
Böyle bir çizgidir bu. Yani bu yol Balkanlardan, arkasından Osmanlı Devleti'nden ve Hindistan'a gidiyor. Yani esas göz Hindistan'da.
Eski İpek Yolu.
Eski İpek Yolu. Gibi. Burası dediğim gibi hem nüfusu az olup iskan, koloniler kurulabilecek bir yer. Hem mal satılabilecek bir yer. Hem ham madde alınacak bir yer. Almanya geleceğini bu ekonomik güce bağlıyor. Bunun da sebebi bir savaş. Savaş olmadan zihinler toparlanmaz. Bu arada Almanya'da bazı problemler var. Halk arasında gelir eşitsizliği çok fazla. Bunu ancak bir savaşın ortadan kaldırabileceğini düşünüyorlar. Yani savaş olursa bu bir takım hastalıklı cereyanlar toparlanır. Hani insanın uyku sersemliğinin bir soğukla veya bir duşla ayıldığı gibi öyle düşünüyorlar. Yani bir savaş olsun da kısa bir savaş, birkaç ay süren, İngiltere zaten hemen dize gelecek.
Genelde savaşa böyle bir şey görevde yükler.
Yüklerler yani, evet, çok ulvi bir görev yüklerler. Almanlar çok güçlü hissediyorlar kendilerini. İngiltere'yi ise kokuşmuş, tefessüs etmiş bir devlet ve cemiyet olarak görüyorlar. Rusya'yı ve Fransa'yı ciddiye almıyorlar. Ya Fransa'yı ciddiye almamaları belki doğru da Rusya'yı nasıl ciddiye almazsınız? Rusya zaten çok güçsüz. Nedir ki bizim karşımızda? Biliyorsunuz küçük de olsa küçük görmeyecek şeyler var. Ateş mesela küçük de olsa küçük görülemez. İnsan günahlarını küçük de olsa küçük göremez. Düşman küçük de olsa küçük görülmez. Bunlar Arif eski
büyüklerin
söyledikleri sözlerdendir. Almanya'dır bu işin arkasında. Viyana'yı tahrik eden, Viyana'daki askeri kanadı savaş için kışkırtan, imparator istemediği halde Franz Josef, soylular istemediği halde, Avusturya münevverleri istemediği halde, ordunun bir kanadı istemediği halde orduyu baskı yaptırarak Viyana'yı bu savaşa sürükleyen Almanya oldu. Almanya'da da her şeyden Kaiser'i sorumlu tutarlar ama Bismarck barışçıydı. Bismarck'tan sonra generaller bu işin barışla olmayacağını düşünüyorlardı. Yani hiçbir şeye karışmadan oturamayız. Biz Almanya'yız yani. Bizim Reich, bu Alman İmparatorluğu.
Bir de iç politikada da yapacak yeni bir şeyler, anlatacak yeni bir şeylere ihtiyacınız lazım var. Çünkü bir süre sonra tabandan böyle bir talep gelecek.
Talep geliyor. Emelleriniz var falan filan. Ve Kaiser'i bu işe ikna ettiler. Kaiser çok zeki fakat tecrübesiz birisiydi. Kolay tesir altında kalırdı. Hemen generallerin tesiri altında kaldı. Memleketi savaşa sürükledi. Yani görünüşteki sebep Franz Ferdinand'ın öldürülmesi ama Saraybosna'da gittim ben, hatta öldürdüğü köprüyü var, gördüm. Fakat esas sebep Almanya'nın yayılmacı politikalarıdır. Bu savaşta İkinci Dünya Savaşı'ndan farklı olan iki husus var savaşın kopmasında. Bir tanesi İkinci Cihan Harbi'nde bir mantık var. Yani Almanya'nın yayılmacı emellerine işgal ediyor her yeri ve faşizan politikasına, insan haklarını korumak adına, demokrasiyi korumak adına bir takım ulvi sebeplerle bu savaş koptu. Yani görünüşte en azından öyle. İkincisi, Birinci Dünya Savaşı öyle değil. Birinci Dünya Savaşı ortada bir şey yok, durup dururken
ince çok basit bir hadiseden dolayı ya.
Yani normalde bir protesto geçişti veya küçük bir tavizle geçiştirilebilecek bir hadise büyütüldü ve memleket savaşa sürüklendi. İkincisi, birincide herkes savaşa istekliydi ama birincide değildi. İşte biraz evvel işaret ettiğim gibi.
İkinci Dünya Savaşı'nda istekliydi, birincide değildi.
Yani haddini bildirmemiz lazım ama birincide öyle değil. Birincide insanlar savaşa isteksizdi. Çünkü rahata alışmışlardı. Le Belle Époque, güzel devir. Yani 44 senedir savaş olmamış. Avrupa'da her şey gayet gülistanlık.
Bir de o da gelişmelere sebep olmuş ve insanlar da bunun farkına varmışlar. Yani onun yani yıkılmasını da istemiyorlar.
Edebiyat, sanat ilerlemiş, sanayi ilerlemiş, bilim ve teknik ilerlemiş. Avrupa rahat bir nefes almış. Uzaklarda bazı savaşlar olmuş. Yani Amerika, İspanyol savaşı olmuş Meksika yüzünden. Rusya ile Japonya savaşı oldu. İngiltere ile Hollandalılar arasında Boer savaşı oldu Afrika'da ama uzak yerlerde oldu. Avrupa'yı çok tesir altında bırakmadı ve lokal savaşlar.
Gözünün önünde değildi yani.
Değildi. İkincisi, bu savaş telgrafa bağlanır. Telgraf yüzünden oldu derler. Çünkü o zamana kadar savaşlar biliyorsunuz karşılıklı elçi gidiyor geliyor bir zaman kazanılıyor. Şimdi artık telgraf var. Telgraf karşısında liderler konuşuyorlar ve ani kararlar veriyorlar. İşte diyorlar Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi telgraftır.
O zaman gittikçe daha da zorlaşıyor siyaset yapmak.
Tabii.
Çünkü artık
telgrafın
anında
karşısında cevap vermeniz lazım.
Anında şimdi görüntülü neredeyse insanlar.
Küllü icadın muzurun, her keşfedilen zararlıdır sözünün hakikati burada çıkıyor. Telgraf o çok faydalı keşif burada bir cihan harbine sürüklemiştir. Bunu söyleyen tarihçiler var. Bir fantezi gibi ama aslında gerçek payı vardır.
Tabii yani o biraz soğutmasına fırsat verir insanların gidiş gelişler. Şimdi artık
burada vermedi. Hemen fevri mesajlaşmalar oldu liderler arasında ve memleket bir anda dünya kendisini savaşın içinde buldu. Dediğim gibi savaş bu şekilde başladı ama çok ciddiye almadılar baştan. Yani Almanya'nın bu kaprisini bir şekilde hallederiz diye düşündüler ve onun için her iki tarafta yılbaşına kadar bu savaşın biteceğini, herkesin haddini bileceğini düşünüyorlardı. Fakat savaş 4 sene sürdü. Almanya çok güçlüydü ordu bakımından. Kara ordusu muazzamdı zaten Alman disiplini ve orduyu destekleyen mali kaynaklar iyiydi. Savaş sanayi güçlenmişti Almanya'da ve Almanya kendine büyük bir müttefik bulmuştu Avusturya Macaristan İmparatorluğu fakat güçlü değildi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ordusu hazinesi köhnemişti yani ona bir faydası yoktu. Avusturya Macaristan'ı kullanmasının sebebi savaşı uzatmak ve cepheyi genişletmekten ibaretti. Nitekim daha sonra Bulgaristan'ı ve Osmanlı Devleti'ni de sırf bu sebeple savaşa sürüklemiştir. Almanya hepsiyle tek başına baş edeceğini düşünüyordu ki zaten savaş Almanya yapmıştır. Yani Osmanlı'nın nesi var, ne silahı var, ne askeri, onlar sadece ölmüştür.
Peki biz bizim cephemizden de bakalım hazır başlangıç noktasındayken İstanbul'da bu hareketlilik nasıl karşılandı?
Tabii savaşın çıkması sırasında Osmanlı hükümeti Alman taraftarı iddiaçıların elindeydi. Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa iktidardaydı. Cemal Paşa hariç Talat ve Enver Alman taraftarıydı. Enver Paşa hastalık derecesinde germanofildi. Talat Paşa daha itidalliydi. Talat Paşa bakalım yani savaşa girmek menfaatimize mi değil mi diye düşünürken Enver hayır savaşa girmek menfaatimize, bu sayede hem kaybettiğimiz yerleri tekrar alacağız. Almanya zaten %100 kazanacak. Biz de bu savaş ganimetinde ortak olmalıyız. İktidarımızı sağlamlaştıracağız. Almanya bizi destekleyecek gibi bir takım hayalci yaklaşımlarda bulunuyordu. O zamana kadar Sultan Abdülhamit de bu savaşın çıkacağını biliyordu. Savaşa girmeyiz, onlar birbirlerini tepelerler. Biz bu halimizde güçlü olarak kalırız diye düşünüyorum.
En azından bu halimizi koruruz.
Evet. İngiltere ve Fransa ile iddiacıların mutedil kanadı görüştüler ve onlara yanaşmaya çalıştılar. Fakat İngiltere ve Fransa fazla yüz vermedi. Çünkü güvenmiyordu iktidara. Yüz vermedi. Bunun için derler ki mecburdu Türkiye savaşa girmeye. Hayır. Türkiye savaşa girmeye mecbur değildi. Alman İngiltere'nin yanında girmesi mümkün değildi sadece. Almanya'nın yanında da savaşa girmeyebilir. Nitekim Almanya'nın yanında savaşa
İngiltere
girme...
İstemediği için mi biz?
İstemediler. Hı-hı. Ama İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne bazı vaatlerde bulundular. Yani Almanya'nın yanında savaşa girmezseniz size şunları veririz, para veririz, bir takım imtiyazlar tanırız. Fakat Enver Paşa ve Talat Paşa bunu kabul etmediler. Memleket böylece savaşa sürüklendi. Dediğim gibi gerek iddiaçılar arasında gerek iddiaçı olmayanlar da savaş aleyhtarı güçlü bir kanat olmasına rağmen... En güçlü kanat Enver Paşa olduğu için Enver Paşa bir oldu bittiğiyle hiç kimseye haber vermeden memleketi savaşa sürükledi. 1914 yani savaş başlamıştı birkaç ay geçtikten sonra iki Alman zırhlısı Göben ve Breslau İngilizlerin elinden kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığındı. Şimdi normalde yapacağınız şudur, tarafsızlığını ilan etmişti baştan Osmanlı Devleti. Bunların Karadeniz'i geçişine müsaade etmek. Hayır öyle yapmadı. Osmanlı Devleti gemilere el koydu. Arkasından satın aldığını iddia etti ki bu hasmane bir tutumdu karşı tarafa. Yani satın aldım dese bile hasma Yavuz ve Midilli adını verdi. Ondan sonra bu gemi mürettebatıyla beraber ki onlar Alman başlarına birer fes giydirerek Sivastopol Limanı'nı bombalattı Enver Paşa. Bu Rusya harp ilanı demektir. Rusya da bunu bekliyordu. Yani artık bunu da görmemezlikten gelmedi. Bir oğlumuz oldu demiş Enver Paşa. Kabine toplantısı. Hiç kimsenin haberi yok. Başbakan Sait Halim Paşa haberi yok. Talat'ın haberi hiç kimsenin haberi yok. Bu Enver Paşa'nın emriyle olmuş bir oldu bittidir. Ve memleket Harbiye Nazırı o zaman.
Böyle bir yetkisi var mı?
Hayır yetkisi yok ama emir verdi. Emir verince Rusya'ya. Rusya savaş ilan etti, ultimatum verdi. Ultimatumu kabul etmemek gibi bir şeyiniz yok. 24 saat içinde Rusya ultimatumu reddedilince savaşa girildi. Tabii yani bakanlar kurulu ultimatumu kabul ederlerdi her şey pahasına. Ama Enver Paşa çok güçlüydü ve genç subaylar da savaş istiyorlardı. Savaş sayesinde iktidarlarını pekiştireceklerini umuyorlardı. Almanya onları çok tatlı vaatlerle aldatmıştı. Enver Paşa uzun zaman Berlin'de askeri ateşelik yaptı. Alman disiplinine hayrandı ki bunda haklılık payı var. Bu disiplin, Almanya'nın gücü onun gözlerini kamaştırmıştı. Çok genç bir subay, fakir bir ailenin çocuğu, ömrü eşkıya takibiyle geçmiş bir jandarma subayı gibi, değil jandarma ama geçmiş. Birden Almanya'da ateşi oldu, salonlara kabul edildi. Yakışıklı birisiydi, presentable'dı. Almanlar çok kıymet verdiler bu genç ihtilalciye. Çünkü darbeyi yapan odur biliyorsunuz meşrutiyet darbesini. Bu biliniyor kahraman olarak, hürriyet kahramanı olarak biliniyor. Yani küçük bir ateşi ama Almanlar çok bu onun başını döndürdü. Romantik bir çılgındı Enver Paşa ve memleketi bu harbe sürükledi. Zannediyorum diğerleri de harbe bu kadar çabuk girmemizin taraftarı değildi. Burada şöyle bir antır parantez de yapmak istiyorum. Savaşın Almanya'nın aleyhine döneceği belli olmuştu biz savaşa girdiğimizde.
Aleyhine.
Evet. Almanlar Belçika üzerinden Fransa işgale yeltendiler ve Eylül ayında Alman ilerleyişi durduruldu. Alman ilerleyişinin durdurulması demek artık harbin karşılıklı cephelerde devam etmesi demek. Artık Almanlar Avrupa'da ilerleyemiyor. İkinci Dünya Savaşı gibi değil. Burada anlaşılmalıydı ki Almanya durdurulacak.
Yani iyi okumalıydı haritayı.
İyi okumalıydı. İkincisi savaş denizlere hakim olanındır. Nitekim Sultan Abdülhamit bunu söylemiş. Bu savaş denizlere kim hakimse o, onun galibiyeti bitecektir. Kim hakimdi? İngiltere. O zaman tayyare yok. Denizaltı var. Almanya'nın ise deniz gücü sıfır. Sıfır. Çok yani İngiltere'nin yanında hiç mesabesinde. Rusya'nın iyi kötü bir deniz filosu var. Karadeniz'de ve Baltık'ta. Fransa'nın ehemmiyetsiz. İtalya'nın ehemmiyetsiz ama İngiltere'nin çok güçlü. Dünyanın her tarafında çok güçlü bir deniz filosu var. Ve bütün Avrupa ülkelerini Bulgaristan hariç kendi yanına çekmiş. Yunanistan, Sırbistan, Romanya, İtalya, Portekiz hepsi şeyin yanında. İngiltere'nin yanında. İsveç, Norveç, Danimarka bir taraf. Sadece bu savaşa girmediler ona. İsviçre girmedi tabii ki. İspanya girmedi. Bunun dışındaki ve Arnavutluk girmedi. Bunun dışındaki bütün ülkeler hep İngiltere'nin yanında. Sadece Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı. Dört. Bunları üçünü hiç saymayın. Yani Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti'ni hiç saymayın. O zaman geriye kalıyor bir tek Almanya. Karşıda
ise hepsine yetmesi mümkün değil bu kadarcık.
Karşıda Fransa, İtalya gibi güçlü. İngiltere gibi çok güçlü. Rusya gibi asker olarak çok güçlü ve cephe olarak güçlü bir devlet var. Almanya'nın yenileceği baştan belliydi. Buna rağmen savaşa girmek, Almanlar bir çılgınlık yaptı. Bizimkiler de başka bir çılgınlık yaparak bu savaşa girdiler. Savaşın sonu, yani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir gibi, bu işi okuyanlar, diplomasiyi bilenler ve harp tarihi bilenler tarafından daha biz savaşa girmeden adı konmuştu. Ben o zamanki gazeteleri gördüm. Sonun başlangıcı diyor. Alman ilerlemesinin durdurulmasına, Belçika'dan geçiyor Fransa'ya. Hı hı. Sonun başlangıcı. Çok kanlı savaşlar oldu. Almanlar çok kayıp verdi. Fransızlar da çok kayıp verdi ama durdu. Alman ordusu bir daha hiç ilerleyemedi.
İşte. Kısa bir aradan sonra biz programımıza devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buray II ile Birinci Dünya Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Böylece Osmanlı'nın da savaşa girdiğini, cephelerin ortaya çıktığını ama aslında karşı tarafı çok kızdıracak bir adım atıldığını, evet, ve bunun da savaşın süresinin, evet, tahmininden daha uzun sürmesine yol açtığını hep söylüyoruz.
Evet, yani Osmanlı Devleti'ni ve Bulgaristan'ı harbe sürüklemesinin sebebi Almanya'nın cepheyi genişletmek, müttefikleri yormaktı. Yoksa Osmanlı Devleti'nden bir güç beklemiyordu. Zaten hep o finanse etti. Yani Osmanlı Devleti'nin bütün cephelerini Almanlar finanse ettiler. Levazım olarak. Hatta Alman subayları idare etti. Çünkü Osmanlı ordusunun varlık gösterebilecek bir gücü yoktu. Çünkü Sultanahmet Devri'nden kalma tecrübeli subaylar zaten hep emekliye sevk edilmişti. Yani 30 yaşında paşalar var düşün orduda. Bunlar hiçbir savaş idare etmemişler hayatlarında. Onun için Osmanlı ordusu zaten Almanlar sayesinde gene o kadar dayandı. Çanakkale, Irak bunlar Alman kurmayları sayesinde kazanılmıştır. Almanlar dinlenmediği zaman mesela Sarıkamış'ta olduğu gibi felaketlerle neticelenmiştir. Sina'da olduğu gibi. Ama cepheyi genişletti hakikaten. Almanların dediği oldu. Peki Avrupalılar ne yaptılar? Bir kere Avusturya'ya, Bulgaristan'a ve bilhassa Osmanlı'ya çok kızdılar. Dediler ki bizim derdimiz Almanya ileydi. Siz niye bu savaşa girip de cepheyi uzattınız? Genişlettiniz ve harbi uzattınız. Hı hı. Dolayısıyla bu harbin açılış mesuliyeti Almanya'ya aitse uzaması size aittir. Biz de çok ağır bir ceza keseceğiz dedi ve kestiler. Ve bu cephelerde müttefikler önce şunu hesap ettiler. Biz önce müttefiklerin işini görelim. Güçsüz rakiplerin. Sonra
tek başına
Almanya'yı bitirelim ve öyle yaptılar ve muvaffak oldular. Hakikaten önce sırasıyla Avusturya'nın arkasından Osmanlı Devleti'nin arkasından Bulgaristan işini bitirerek Almanya'yı çullandılar. Hele Amerika'nın 1917'de Şubat'ında savaşa girmesi zaten savaşın sonunu hemen belli etti. Yani 1917'de Amerika savaşa girdikten sonra Osmanlı Devleti'nin yapacağı tek şey vardı. Münferit sulh yapıp savaştan, hı hı, çekilmek. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın niyeti buydu. O biliyorsun İngiliz taraftarıdır her zaman. Alman taraftarı değil ve baştan beri Almanya'nın kazanmayacağını biliyordu. Savaşın başından beri zaten münferit sulh ile
çekilmek
istedi. Hatta, hı hı, bu sebeple hıyanetle suçlandı. Birkaç kere divan-ı harbe verilmeye teşebbüs edildi. Etti çünkü savaşta biliyorsunuz savaşın aleyhinde konuşmak suç sayılıyor. Ve dinlemediler ama. Yani onlar Almanya'nın kazanacağına tam bir imanları vardı iktidardakilerin sonuna kadar. Amerika'nın girmesi zaten işin bittiğini kesin gösteriyordu. Herkes gördü. Nitekim ondan sonra bitti. 1917 Şubat'ından sonra artık Almanya bile çaresiz kaldı. İsteksizce yani şu bitse de kurtulsak, hı hı, dediler. Avusturya hemen çözüldü. Avusturya askerleri bütün cephelerde çözüldüler. Ve esir düştüler. Bulgaristan zaten bizden çok önce çözüldü ve çöktü. Bulgaristan'ın çökmesi zaten
cephenin direkt bize yönelmesine yol açtı.
Müttefikler biliyorsunuz onun üzerine gayet rahat bir şekilde memleketi işgal ettiler. Şimdi savaş esas itibariyle Avrupa'da Orta Doğu'da cereyan etti. Orta Doğu'daki cereyan bizimle alakalıdır. Avrupa'daki ise savaşın esas failleriyle alakalıdır. Dünyanın çeşitli yerinde ufak tefek çatışmalar olduysa da, o zaman Japonya bile mesela İngiltere'nin yanında harbe girmişti. İkinci harpte Almanya'nın olmakla beraber, ama hep Avrupa'da cereyan etti harp. Orta Doğu harpleri ve Kafka bizim cephelerimizdir. Şimdi Osmanlı ordusu Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış. 4 Balkan devletine yenilmiş. Orduda politika var. Asker birbirlerine düşman. Yani elinden gelse birbirini öldürecek. Nitekim öyle çok öldürme vakaları olmuştur. Birbirlerini öldürüyorlar. Subayı öldürüyor asker mesela. Asker birbirini öldürüyor. Fikri sebeplerle.
Uyuşamadıkları sebeple. Için.
Para yok. Hazinede. Almanlar para yardım. Silah yok. Asker sayısı az. Firari çok. Mesela 4000 kişi olması gereken bir birlikte bakıyorsun 400 kişi var. Onun için mesela bu ölüm sayıları farklı. 90.000 kişi öldü şeyde Sarıkamış'ta. 14.000 kişi ölmüştür. Ha o da az değil ama sebep bu.
Yani aslında birliğin kağıt üzerindeki rakamı çok daha büyük olmasına rağmen aktif savaşan asker sayısı onda bir kadar.
Mesela bölük komutanlarının yüzbaşı olma mecburiyeti vardır. Halbuki Cihan abinde yüzbaşı bölük komutanı çok azdır. Bölük komutanları alaylara yani albay...
Bölük olması gereken yeri.
Umumiyetle yedek subaylardır. Düşün yedek subay ne demek? Lise daha mezunu. Yeni mezun. Hadi üniversite mezunu olsun. Bir talimle bölük komutanı oluyor. 100 kişinin kumandanı düşünün.
Yani onlar adına karar alıyor.
Karar alıyor. Taarruz düşünün. İkincisi askeriniz az olduğu için bu sefer gençleri 15, 16, 17 yaşında gençleri biraz da savaşıyor. Onlara ilk bir ay talim yaptırıyorsunuz. Onları vayanam taburu olarak savaşa sürüyorsunuz. Onlar öncü kuvvetlerdir. Taarruza onlar başlarlar. Onların hepsi ölür vayanam diyerek. Çünkü şey yapamazlar onlar.
Bir şey
bilemezler. Ama o zaman arka birliklerin zaman kazanması. Böylece bir nesil yok oldu. Yüksek tahsilde ve lisede okuyanların hepsi askere alındı biliyorsunuz. Galatasaray Lisesi Tıbbiye Mektebi hiçbir mezun veremedi. Bu yedek subay savaşıdır bizim cihetimizle. Sultanahmet devrinde yetişmiş olan entelektüel kitle orada yok oldu. Bu enteresan bir
kıyım. Bu sonraki Türkiye için zaten çok ciddi bir
travma
erozyon
meydana getirdi. 7 büyük cephe var bizim için. Bizim savaştığımız. Birisi ilk cephemiz Kafkasya cephesidir. Kafkasya cephesi Rusları oyalamak için açılmış bir cephe. Yani bize bir faydası yok oranın. Zaten yani Kafkasya işgal edecek halimiz yok. Ruslar yenilse de işgal edemezsiniz. Çünkü başka harp devam ediyor ve Kafkasya'nın bir faydası yok. Ama bu savaşta önce galip gelindi biliyorsunuz. Sarıkamış düştü. Arkasından muazzam bir mağlubiyet. Yani 100.000 yakın kayıp. Bunun 14.000'i ölü, esirler şunlar bunlar. Ve sınır Erzincan düştü. Yani 200 kilometre geriye geldi Ruslar. O zaman Erzurum bizdeydi. Kars Ruslardaydı. Erzurum düştü. Erzincan düştü. Böylece sınır geriye geldi. Ama bu sansür sebebiyle hiçbir yerde duyulmadı. Ne zaman ki bu buradaki askerler bir şekilde İstanbul'a gelince İstanbullular aslında Kafkasya'da yani Sarıkamış'a bizim yenildiğimizi anladılar. Enver Paşa'ya sordukları zaman zaten ölmeyecekler miydi? Şeklinde bir cevap verdi. İkinci cephe Çanakkale'de açıldı. Biraz evvel anlattığım gibi müttefikler Osmanlı Devleti'ni hizaya getirmek ama daha mühimi boğazlardan geçerek Rusya'ya yardım etmek istediler. Biliyorsunuz onların geçişi Çanakkale'de durduruldu. Bu bizim tek galibiyetimizdir bu savaşta. Muazzam bir galibiyet. Fakat bu galibiyette de yine 250.000 kayıp vardır. Bunun 50.000'i şehit, yaralı, hasta, esir. Az bir değil. Müdafaa harbinde bu kadar kayıp. Bu ikinci bir hadise. Ondan sonra Kanal hadisesi var. Bu arada askerler Galicia cephesine gidiyorlar. Avusturyalılara yardım için Ruslarla çarpışmak üzere Galicia cephesi çöktü. Askerlerin hemen hepsi Romenlere esir düştüler ve Ruslar esir düştüler. Dördüncü cephe, yani bizim katıldığımız dördüncü cephe Kanal cephesidir. Cemal Paşa Suriye valisi Süveyş kanalını geçerek Mısır'a saldırmayı, Mısır'ı fethetmeyi ve İngilizleri burada mağlubiyete uğratmayı umuyordu. Bu bir çocuğun bile düşünmeyeceği komik bir tasavvurdu.
Askeri plan olarak bunu.
İttihatçı rüyasının ne kadar gafil olduğunu anlamak buradan mümkün. Bir kere İngilizlerin çok güçlü bir ordusu var Mısır'da. Mısır vazgeçemeyecekleri birinci yer. Her yerden vazgeçerler, oradan vazgeçmezler. Ve sizin Mısır'a sürdüğünüz askerler kanalı geçebilecek ev safta askerler değil. Mesela çöl geçecek. Kum gözlükleri yok. Çöl kum gözlükleri yok. Dolayısıyla kum fırtınaları pek çok askerin gözünü kör etmiştir. Sonra onu da İngilizler üzerine attılar. İngilizler kamplarda askerlerimizi kör ettiler diye. araştırma komisyonu kuruldu. Hiç aslı çıkmadı. Yani köreden Cemal
Sosyal
Paşa.
Sosyal medyada da çok paylaşılan bir şey. Bir asit kuyuları.
Asit kuyuları alakası yok. Zaten bütün esirler dezenfekte için içinde kloroform olan su havuzlarına daldırılır. Bütün askerler bunu yapar. Hatta kendi askerlerini bile yaparlar. Tifüs olmasın diye. Tabi bu gözü yakar. Bugün de gidin bir havuzda daldığınız zaman gözünüz yanar. Eğer gözlüksüz yüzdüyseniz bu normal bir şey. Buna bağladılar. Halbuki esas sebep o kum fırtınalığının
Teçhizatsız olması.
Teçhizatsız olması. Bu biliniyor. Bununla alakalı ama işte savaş propagandası böyle bir şey. Bununla alakalı kitaplar yazdırdılar. Sonra dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında şey kuruldu. Astarı çıkmadı.
Bu olan askerleri oldu.
Olan yani. Askerleri oldu ve püskürtürdü tabii. Daha beteri bu İngilizlerin bu sefer Suriye'yi, İngiliz demesi Suriye'yi işgal etmek gibi bir şeyleri yokken, madem ki Suriye ordusu yenildi, o zaman Suriye ve Filistin'in yolu açıldı dediler. Yeni bir cephe açtı. Suriye cephesi. Suriye cephesi son cephedir aslında. Bu arada Irak cephesi daha var. Çünkü İngilizler Basra'dan Irak'ı işgal ettiler. Orada da iki cephenin açılışı da gene iddiaçıların basiretsizliği sebebiyle olmuştur. İttihatçı genç subaylar işte Eşref Sencerler, Süleyman Askeriler. Bunlar komitacı istihbaratçılar. İran'ı işgal ettiler. Kendi toprağını korumaktan acizsin İran'ı işgal ettiler. Yenildiler ve oradaki İngiliz birliklerinin Irak'a saldırmasına sebebiyet verdiler. Biliyorsunuz Irak düştü. Arkasından Mısır'a saldırmaları kanal harekatı da Suriye cephesini açtı. Böylece yeni iki cephe açıldı. İki cephe aynı anda devam etti. Suriye cephesinde sırasıyla Gazze, Filistin, Kudüs düştü. Arkasından müttefikler Adana'ya kadar geldiler. Yani bugünkü hududumuza kadar Halep düştü, Antakya düştü. İngilizler ise müttefikler yine Irak hududundan geçtiler ve mütareke imzalandıktan birkaç gün sonra Musul'u işgal ettiler. Ki Musul bizim hududa yakındır.
Evet.
Böylece Irak, Suriye, Filistin...
Ve savaşın aslında
tamam.
Dışında olmasına rağmen...
Savaşla da çok alakası olmamasına rağmen esas şöyle. Savaş sonrası Osmanlı Devleti dize getirilip zaten alınacak olan Musul belki veya hiç alınmayıp belki çok daha barışçı bir şekilde çözülecek olan
ya da bir ortak
petrol,
alana çevrilecek olan.
Muhtemelen öyle olacaktı yani. Türklerin de ortak olduğu bir petrol havzasına çevrilecek olan Musul tamamen elden çıktı. Bu yedi cephe de bir tek Kutul Emare muharebesi o da. Bir muharebe yalnız dikkatinizi çekerim. Yani Irak cephesinde bir tek o kazançlı bitti. Fakat onun arkasına yine İngilizler bastırdılar. Kutul Emare'nin esamesi okunmadı ve bütün Irak düştü. Son zamanlarda Kutul Emare tekrar diriltildi. Kutul Emare'nin Cumhuriyet'ten unutulmasının sebebi komutanların daha sonra Atatürk'e muhalif olmalarıdır. Oradaki komutanlar Halil Paşa olsun, Ali San Paşa olsun, Nurettin Paşa olsun. Ama dediğim gibi Kutul Emare büyük bir harbin içinde küçük bir muharebedir yani. Küçük bir yıldızdır. Evet bir kahramanlık hikayesidir. O ve Çanakkale ama neticeye tesiri olmayan.
Ama yine biz Çanakkale'yi unutmadık da onu unuttuk belki tarihte.
Çanakkale'de Cumhuriyet'i kuran kahramanlar vardı. Ama Irak öyle değil, Irak cephesi. Biliyorsunuz tarih her zaman ideolojik olarak gelişir veya unutulur veya hatırlanır. Birinci Can Harbi'nin bu askeri cephesi. Fakat faturası ağır oldu tabii bütün dünyaya. Bir kere 65 milyon insan seferber edildi bu savaşta. Yaklaşık 10 milyon kişi öldü. Asker, 8,5 milyon asker, gerisi sivil olmak üzere. Hatta bu sayıyı daha fazla verenler var. 20 milyon kişi sakat kaldı. Zayiat çok büyük. Esirlerin haddi hesabı yoktur. Bu sakatların bir kısmı sonra öldüler. Bir kısmı hayattan öyle devam ettirdiler. Tabii travmanın büyüğü müttefiklere çıktı. Yani Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı'ya daha büyük bir bedel ödedi. Fakat zannetmeyin karşı tarafta. Mesela Fransa nüfusun %10'unu, Rusya nüfusun %10'unu kaybetti. Almanya nüfusun %10'unu kaybetti.
Onlar için de genç nüfusun kaybetti.
Tabii
demek.
Genç nüfus büyük bir zayiat. Mesela biz İngiltere ve Avusturya daha karlı %5'ini kaybettik. Yani Türkiye daha az kayıp verdi. Yani Türkiye gerek insan olarak gerek para olarak çok daha az zarar uğradı. Ama zaten güçsüz, zaten nüfusu az olduğu için bu daha büyük bir travma meydana getirdi bizde.
Etkisi daha büyük.
Daha büyük oldu. Bir kere asırlık vatan toprakları elden çıktı. Düşünün.
Şimdiki
Suriye,
genç nesil
Irak,
için
yüzlerce
turistik geziye gidilen
yerler. İkincisi muazzam bir genç nüfus. Yani bunlar eken, biçen, alışveriş yapan, okuyan, istikbal vaat eden bir genç nüfus. Yani bizim dedelerimiz. Bunlar öldüler. Çoğu çocuksuz öldüler. Benim mesela babam ve dedem akranlarından babasız çok insan vardı. Yani ben yaşlılarla görüştüğüm zaman hep ben babamı Cihan Harbi'nde kaybettim diyen çok insanla tanıştım. Benim dedem mesela Cihan Harbi sırasında Van'da yüzbaşıyken şehit düşmüş. Dedem 6 yaşındaymış. Babaannem babası Sarıkamış'ta esir düşmüş. 7 sene Sibirya'da esir kalmış. Döndüğünde zaten verem olmuş bir halde. Birkaç sene sonra vefat etmiş. Ya yani babaannem 15 yaşındayken babası vefat etmişti. Beşik'te bırakmış kızını. Babaannem hiç tanımazdı babasını. Gördüğünde 7 yaşındaymış. Hiç babasını hayatında görmemiş. Yani hiç
böyle
görmeyen
çok.
Hiç görmeyen de olmuştur. Yani babalısını de artık hiç görme. Bu tabii bunların genç kadınlar, dul kalmış genç kadınlar, babasız kalmış genç çocuklar ve memlekette ciddi bir kıtlık, yokluk, bu ekonomik darlık.
Ekip bitecek insan da yok, doğru.
Yani Amerika olması mesela Avrupa yok olmuştu. Avrupa onlara muazzam para verdi Amerika ve böylece Amerika'nın hakimiyeti başladı dünyada. İngiltere'nin hakimiyeti bitti. Avrupa yıkıldı
tamamen.
Bunun da
Almanya aslında hedefine ulaşmış oldu. Yani İngiltere'nin dünya üzerindeki hakimiyetini bitirdi ama yerine kendi gelmek yerine
gelemedi.
Başka bir kutup, başka bir güç geldi.
Amerika'ya çalıştı. Yani Almanya sanki Amerika'ya çalıştı. Nitekim ikinci harpte de öyle oldu. İkinci harpte de İngiltere ve Fransa bittiler, tükendiler. Amerika bütün dünyaya tam manasıyla hakim oldu. Ve gerek birinci Cihan Harbi'nde verdiği borçlar, gerek ikinci Cihan Harbi'ndeki Marshall yardımıyla bütün dünyaya, antikomünist dünyaya en azından fiili, siyasi, askeri, mali hakimiyetini kabul ettirdi. Binaenaleyh birinci ve ikinci Cihan Harbi'nin galibi bir tek ve bir tek Amerika oldu, galip derseniz. Ve bu milyonlarca insan, aklını kaçıranlar, ciddi bir buhran insanlarda, gerek mali buhran, gerek ruhi buhran, gerek sosyal buhran, ahlaksızlık aldı yürüdü, komünist hareketler, işçi hareketleri bütün dünyaya yayıldı. Almanya'da ihtilal oldu, Bavyera'da sosyalistler iktidara geldiler. 9 Kasım'da Kaiser tahttan feragat etti. 11 Kasım'da Almanya teslim oldu, ateşkes imzası aldı bir vagonda, bir ormanın içindeki bir vagonda, vagon hala duruyor. Çok onur kırıcı bir anlaşma imzaladı ertesi sene, Versay Anlaşması. Bu Versay Anlaşması o kadar onur kırıcıydı ki Almanlar için maddi manevi yeni bir savaşa sebebiyet verdi 2. Cihan Harbi'ne. Fakat buna rağmen yine Almanya merhametli davrandı Amerika Almanya'ya merhametli davrandı. Savaş tazminatını çok kolay ödetti. Sebebi Amerika'nın Almanya'da yatırımları vardı ve yatırım yapmayı umuyordu.
Ya potansiyel olarak kendine yeni müttefik olarak Avrupa'da Almanya'yı seçmişti.
Bu sebeple Almanya bu işten az travmayla çıktı. Avusturya Macaristan darmadağın oldu. O bin yıllık, tam 1100 yıllık imparatorluk, Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'ndan gelen imparatorluk darmadağın oldu. Küçücük, denizle irtibatı olmayan bir Avusturya, fakir. Bütün fabrikaları sınır dışında kalmış. Ondan Hırvatistan doğdu, Slovenya doğdu, Bosna doğdu, Çekya, Slovakya doğdu. Bir kısım topraklarını Rusya'ya, Polonya'ya, İtalya'ya kaptırdı. Bunlar da müstakil devlet oldular. En çok karlı çıkanlardan birisi Sırbistan oldu. Sırbistan iki misli büyüdü. Savaşın şımarık oğlanı ve ondan sonra biliyorsunuz bütün o etrafındaki devletleri de istila ederek Yugoslavya'yı kurdu. Yani kendi toprakları genişlediği gibi diğerlerini de 7 tane devleti ele geçirerek Yugoslavya'yı kurdu. Yunanistan Bulgarlardan toprak aldı. Mesela Doğu Trakya'yı Bulgarlardan aldı. Romanya toprak kaptı Bulgaristan'dan, Macaristan'dan. Yani Avrupa'nın demografik yapısı değiştiği gibi sınırları da değişti. Ve Almanya'nın yurt dışındaki pek çok toprağı elden çıktı. Mesela Almanya topraklarının büyük bir kısmını Polonya'ya verdi, Rusya'ya verdi. Çekoslovakya'ya verdi o zaman. Almanların yaşadığı toprakları kaybetti. Alsace-Lorraine'i kaybetti. Ki savaşın çıkış sebeplerinden bir tanesi de Almanların yaşadığı ama Fransızların da yaşadığı bir mıntıka var. Tarihi bir mıntıka. Alsace-Lorraine, Alsace-Lothringen Almanların tabii bugün Fransa'da orası. Saarland'ın yanında. Orası yine Fransa'ya kaptırdı. Bir kere bu bir maddi kayıp. Manevi kayıplar çok. Bize gelince Osmanlı Devleti yıkıldı. Biliyorsunuz kısa bir zaman sonra. İstanbul işgal edildi. İzmir işgal edildi. İstanbul'un ve İzmir'in işgali muazzam infiale sebebiyet verdi. Osmanlı toprakları üzerinde irili ufaklı devletler kuruldu. Bunların bir kısmı manda devletleri de işgal altında. İşte Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan, Irak gibi ve Türkiye gibi. Türkiye rejimi yıkarak bu harbin travmalarını atlattı. Türkiye ile yapılan anlaşma, Osmanlı Devleti ile yapılan anlaşma, Sevr Anlaşması Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmedi. Bu anlaşma savaşı bitiren bir anlaşmaydı ve savaşı bitiren anlaşma Yunanlıların da yenilmesiyle bitti. Lozan Anlaşması imzalandı. O zaman Türkler için harp aslında 4 sene sürmedi. 1914'ten 1923 Ekim'ine yani İstanbul'un tahliyesine kadar yaklaşık 9,5 sene sürdü. Bu da az bir şey değil. Zamanlı. Düşünün bütün dünya bitirmiş, harbi barış yapmış. Önüne bakarken
Biz zaman kaybediyoruz.
Bizde hala daha savaş var. Hala asker alınıyor, hala asker insanlar gidiyor, hala para toplanıyor.
Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bize kesilen cezalardan biri gibi
birisi
aslında.
Birisi oldu, yani birisi oldu ve en mühimi de Birinci Dünya Savaşı dünyayı değiştirdi. Yani hadiselere bakış açısını değiştirdi, sanat cereyanı değişti, edebiyat değişti, dil değişti, kılık kıyafet değişti, moda değişti, hanedanlar yıkıldı, düşünün.
İki kutuplu bir dünyaya geldik bir kere.
Hohenzollern hanedanı yıkıldı Almanya'da, Habsburg hanedanı yıkıldı, 1000 küsur yıllık bir hanedan. Osmanlı hanedanı yıkıldı, 6,5 asırlık. Bu Rusya'da Çarlık yıkıldı. Bu arada harbin içinde Rusya'da, harp Rusya'yı o kadar zora düşürdü ki Rusya'da ihtilal oldu. Bolşevik ihtilali hiç umulmayan bir şey. Almanya'da bekleniyordu ihtilal. İngiltere'de bekleniyordu. Hatta Fransa'da, Rusya'da değil. Çünkü Rusya'da proletarya yoktu. Bu da sosyalizmin ne kadar boş bir ideoloji olduğunu gösterdi. Sosyalizm kisvesi altında muhalifler iktidarı ele geçirdiler ve Çarlık devrildi. Kaç asırlık Çarlık devrildi. Rusya bambaşka bir devlete dönüştü. Nitekim iki devlet, yani Türkiye ve Rusya, tamamen rejimini değiştirdi. Mesela Almanya, Avusturya değil. Onlar yine aynı kaldılar. Ama Birinci Cihan Harbi'nin en büyük tesiri Rusya ve Türkiye'de görüldü. Kültürel olarak, siyasi rejim olarak apayrı birer devlet oldu. Rusya'da, Türkiye'de. Bu sebeple Birinci Cihan Harbi, o yılbaşına bitecek denilen Birinci Cihan Harbi, maddi ve manevi olarak bir dünyanın değişmesine, güzel bir dünyanın değişmesine, çirkinliğin kapılarının açılmasına, yani beyaz bir defterin kapanıp biraz gri, buruşuk bir defterin açılmasına sebebiyet verdi. Ve bugüne kadar dünyada bitmeyen hadiseler, Kafkasya'da, Rusya'da, Ukrayna'da, işte Kırım'da,
tam
Türkiye'de, Filistin'de,
hala,
Balkanlar'da hep bu Birinci Cihan Harbi'nin tesirlerinin icabıdır.
Çok teşekkür ederim.
Ben
tekrar
teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.